Ayrım 6. İran'da soluyor çiçekler. Bahman Nirumand. Sayfa 60. Allahu Ekber. İran'da yaz ayına az kalmıştı. Bu, Hümeyni için siyasal ayaklanmayı İslamiyet'in ilkeleri doğrultusunda yönlendirmek için iyi bir fırsattı. Yaz ayından kan ve hançerler ayı diye söz ediyor ve anıları tazelenen din şehitlerini örnek göstererek İman sahiplerinin despotluğa karşı verilen savaşta ölümden korkmamaları gerektiğini ileri sürüyordu. İmansızlara açılan savaşta şehit düşmek en büyük mutluluktu. Şehit düşenin bütün günahları silinir. Din uğruna başını veren öbür dünyada hakiki huzurun ve ebedi bahtiyarlığın tadını çıkarır diyordu. Mollalardan köylere gidip halkı yaz ayında dini törenlere ve politik etkinliklere hazırlamalarını istiyordu. Tam bu sırada askerler de gövde gösterme gereğini duydular. Yürüyüşler ve dini törenler yasaklandı. Camiler dışında hiçbir yerde toplanılmayacak ve yas tutulmayacaktı. Gece saat 9'dan sabah 6'ya kadar dışarıya çıkma yasağı kondu. Yaz ayından önceki son birkaç gün hava çok gergindi. Kimse neler olacağını bilemiyordu. Herkes birbirine kan gövdeyi götürecek mi diye soruyordu. Çoğu kimse Şah'ın artık askerleri halkın üzerine salmaktan başka çaresi kalmadığı görüşündeydi. Ya şiddet gösterecek ya da istifa edecekti. Şah'ın gönül rızasıyla şapkasını alıp gitmeyeceği doğrultusunda birleşiyordu çoğu görüşler. Ulusun kaderi yakında belli olacaktı. Korku ve umut el ele gidiyordu. Herkes başı baltanın altında bir idam mahkumu gibi hissediyordu kendini. Cellat son hazırlıklarını tamamlıyordu. Son anda ufukta mahkumun yardımına koşanlar beliriyordu. Acaba yetişip kurtarabilecekler miydi onu? Yaz ayının ilk günü herkesin beklediğinin aksine çok sakin geçti. Tahran'da her köşe başında tanklar ve askeri araçlar saldırıya hazır bekliyordu. Ama hiçbir şey olmadı. Sokaklarda alışılagelenden çok daha az insan vardı. Aynı günün akşamı askeri yönetim komutanı televizyona çıktı. Rahatlamış, utkulu ve yapma bir alçak gönüllülükle halka yasaklara uyduğu ve olay çıkartmadığı için teşekkür etti. Ben durumu öğrenmek için her saat başı Tahran'a telefon ediyordum. Yeni bir haber yoktu. Biraz bekle, akşam ola, hayır ola gibi üstü kapalı sözler söylediler bana. Akşam saat 21'de Tahran süt limandı. Sokaklar bomboştu. Askerler duruma egemen oldukları duygusundaydılar. Ama gonglar 9. kez vurup dışarı çıkma yasağı başlayınca bütün Tahran halkı evlerinin çatısına çıktı ve Allahu Ekber, Allah büyüktür diye bağırmaya başladı. 21.30'da Tahran'dan telefon geldi. Kız kardeşimdi. Sevinç ve mutluluk içinde gülüyordu. Dur, ahizeyi pencereden dışarı tutayım dedi. Allahu Ekber seslerini ben de duydum. Aynı anda bütün Tahran'da elektrikler kesildi. Elektrik kurumunun işçileri cereyanı kesmişlerdi. Erlerin ve subayların tepkileri gülünmeyecek gibi değildi. Tam yatmaya hazırlanırken çıkan bu gürültü patırtı ödlerini koparmıştı. Hepsi şaşırmıştı. Deliler gibi karanlık sokaklarda bir oraya bir buraya gidip geliyorlar, havaya ateş sıkıyorlardı. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sesler kesilmiyordu. Gece yarısına kadar da kesilmedi. Ertesi gün herkes sanki hiçbir şey olmamış, sanki cinler periler Allahu Ekber diye bağırmışlar gibi davrandılar. Resmi haberlerde de gece olanlar yer almıyordu. Gazeteler grev dolayısıyla çıkmıyordu. Hükümetin çıkarttığı gazetelerde bu konuda bir haber vermediler. İkinci gün de çok sakin geçti. Saat 9'u vurur vurmaz yine aynı tiyatro başladı. Tahran bir hortlaklar kentine benziyordu. Gündüzleri her şey normaldi. Akşamları hortlaklar geliyordu. Tankla tüfekle başa çıkılamayacak bir psikolojik savaş başlamıştı. Tahran'daki olaylar diğer kentlere de örnek oldu. Üçüncü gece öteki kentlerde de aynı oyun başladı. Her akşam saat 9'dan güneşin doğuşuna kadar tüm ülke Allahu Ekber sesleriyle çınlıyordu. Bunun üzerine askerler de hiçbir şey duymuyormuş gibi yapamaz oldular. Yabancı gazeteciler ve ajanslar bu garip olayı tüm dünyaya duyurmuşlardı. Askerler bir şeyler yapmak zorundaydılar. General Azari parlamentoda bir konuşma yaptı. Bizi kandırmaya çalışıyorlar dedi. Birkaç çatının üzerine hoparlörlere bağlanmış teypler konulduğunu iddia etti. Hatta polis birkaç teybe el koymuş. General ve parlamento üyeleri bunun böyle olmadığını kendi gözleriyle görme olanağını buldular. Devrimin önderleri geceleri çatılardan Allahu Ekber diye bağıranları bir yas yürüyüşüne çağırdılar. Aynı anda Hümeyni de en güçlü silahını kullandı. 2 Aralık 1978 günü silahlı kuvvetleri dayanışmaya katılmaya çağırdı. Bu Allah'ın emridir. Kim karşı gelirse Allah'a karşı geliyor demektir dedi. Hümeyni, erlerin ve assubayların son aylardaki olaylardan çok etkilendiğini biliyordu. Bunların akrabaları, arkadaşları, tanıdıkları, komşuları katılıyordu yürüyüşlere. Nasıl olur da silahlarını yakınlarına karşı kullanabilirlerdi? Ayrıca, gerçi erler ve subaylar bağnaz dinci değildiler ama Allah'a da inanıyorlardı. Allah korkusu onların da kemiklerine kadar işlemişti. Bir de genç subay ve erler arasında solcu ve demokratik görüşler gittikçe yaygınlaşıyordu. Yine de böyle bir çağrıda bulunmak yürek isterdi. Hümeyni'nin bu kozu son ana kadar elinde tutması yerinde bir davranıştı. Hümeyni'nin çağrısı ve politik yanı su götürmeyen yas yürüyüşü hükümeti çok endişelendirdi. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplantısında İçişleri Bakanı Karabağ'ı yürüyüşün yasaklanması görüşünü savundu. Askeri yönetim altında yürüyüş ayaklanma olması gülünçtür dedi. Genelkurmay Başkanı General Hatam ise tam karşı görüşteydi. Yürüyüşü yasaklamanın çok tehlikeli olaylara yol açabileceğini savunuyordu. Gizli istihbarat raporlarına göre birçok asker silahlarını bırakmış. Ayrıca erlerin yürüyüşçülere kurşun sıkmaktan kaçınacaklarından korkuluyordu. Emre karşı gelip karşı tarafa geçebilirlerdi. Güvenlik Konseyi bir karara varamadı. Sonunda Azari, "Ben zaten Şah'la görüşecektim, bakalım o ne diyecek?" diye konuşmayı noktaladı. Ertesi gün yürüyüşlere resmi izin çıktı. Bu teslim anlamına geliyordu. Tahran'da 2 milyonun üzerinde insan yürüyüşe katıldı. Yürüyüşçüler "Aman Azari, yaman Azari, teypler bile yürüyor gayri" diye tempo tuttular. Yürüyüşte dini öğeler çok ağır basıyordu. Aynı zamanda bu yürüyüşlerle Hümeyni'nin önderliği iyice belirlendi. Yürüyüşün ardından yapılan mitingde okunan bildirinin birinci maddesinde "Ayetullah Hümeyni bizim önderimizdir. Onun iradesi halkın iradesidir" deniyordu. Aynı bildiride Şah'ın devrilmesi, monarşiye son verilmesi ve halkın iradesi çerçevesinde adaletli bir Müslüman devletinin kurulması isteniyordu. Bundan böyle devrim bayraklarına "Bağımsızlık, Özgürlük, İslam Cumhuriyeti" sloganları yazıldı. Hümeyni'nin orduya çağrısı kısa zamanda etkisini gösterdi. Tahran yakınlarındaki Lavizan kışlasında devrimi destekleyenler ve devrime karşı olanlar arasında silahlı çatışmalar oldu. Birkaç kişi öldü. Hükümet olayı gizli tutmaya çalıştı. Ama hükümet saflarında da haber sızdıranlar vardı ve Lavizan'daki olaylar gün ışığına çıktı. Bu olaylar abartılıp büyütülerek kulaktan kulağa gitti ve erleri, subayları baştan çıkarma yönünde çok yararlı oldu. Vatana dönüş. Halkın başarılı direnişi beni öylesine sevindiriyordu ki, pek çokları gibi ben de devrimin pürüzlü yanlarını ve İslamcı grupların başı çekmesini göremiyor ya da görmek istemiyordum. Zaten o kadar mutluydum ki ne olursa olsun hiçbir şey keyfimi kaçıramazdı. Bavulları toplamanın zamanı gelmişti artık. Yerimde duramıyordum. Arkadaşlarım İran'a dönmekte pek acele etmememi öğütlüyorlardı. Şah daha devrilmemişti. Sabah'ta sapasağlam ayakta duruyordu. Ayrıca yurt dışında bana daha çok gereksinim vardı. Çocuksu sabırsızlığımı yenip sakin kafayla vermeliymişim kararımı. Arkadaşlarım yanılıyorlardı. Ben ön planda politik nedenlerden ötürü yurda dönmek istiyordum. Kararımı yurt dışında mı yoksa yurt içinde mi daha yararlı olacağımı düşünmeden vermiştim. Dayanamıyordum artık. Olayları başkalarından duymaktansa kendi gözlerimle görmek istiyordum. Yıllarca hep bu günleri düşlemiştim. Düşlerimin gerçekleştiği şu günlerde Berlin, Frankfurt veya Paris'te oturup olayları televizyon ve gazetelerden izleyemezdim. Devrim denen şeyi şimdiye dek bir tek kitaplardan biliyordum. Artık devrimi, üstelik kendi ülkemdeki bir devrimi yakından görmek, tüm tehlikeli, coşkulu ve sevinç veren yanlarıyla yaşamak fırsatı elime geçmişti. Macera sevdası mı? Olabilir. Meraktan ölüyordum. Savan listesinde olduğumu, girişte sınırda yakalanabileceğimi de biliyordum. Ama sahte pasaportla giriş yapmak istemiyordum. Yasalara uygun ve kendi adımı kullanarak yurda dönmeyi yeğledim. Eşim Nesrin de yurda dönmek istiyordu. İkimiz de Berlin'e geri dönmek istemediğimiz için birinin kalıp kitapları paket yapması, evi boşaltması gerekiyordu. Piyango ona çıktı. Kadın ve erkeğin eşitliğini savunurdum hep ama uygulamaya gelince işler değişti. O günlerin coşkusu içinde böyle şeyler aklımın köşesinden bile geçmedi. Yolculuk için ufak tefek birkaç şey yanında bir de bir takım elbise aldım kendime. Yıllardır takım elbise giymemiştim. Hep blue jean ve kadife ceketle dolaşıyordum. Ama daha girişte giyimimle göze çarpmamak için ülkemin örf ve adetlerine uymam gerekiyordu. Birkaç gün içinde hazırlıklarımı tamamlamış ve uçak biletimi alma mutluluğuna erişmiştim. Bileti satan ve rezervasyonu yapan memur içimden geçenleri bir bilseydi. Kaç kez İran'dan dostlarla buraya gelip onlara bilet almıştım. Ve ne kadar üzülmüştüm her seferinde onlarla aynı uçağa binemediğimi. Memur bayan bana kestiği biletle yaşamımın önemli bir bölümünün altına bir çizgi çektiğinin farkında bile değildi. Neredeyse 15 yıl süren bir sürgün yaşamı sona eriyordu böylelikle. Kıvanç ve mutluluk doluydum bileti cebime koyarken. Evet, Tahran'a bilet, benim adıma kesilmiş bir bilet. Birçok Alman ve İranlı arkadaşım Tegel Havalimanı'na beni uğurlamaya geldiler. Başta Nesrin olmak üzere hepsini kucakladım. Herkesin gözleri yaşarmıştı. Frankfurt'a indim. Kulaklarıma inanamıyordum. Bütün Tahran seferleri iptal edilmişti. Havalimanı personeli, iş adamlarının, yüksek dereceli memurların ve subayların kaçmasını önlemek için seferleri kaldırmıştı. Beklemekten başka çare yoktu. Son günlerde askeri yönetimin de asayişi sağlamaktan aciz olduğu iyice anlaşılmıştı. Ilımlı muhalefetle bir koalisyon kurma çabaları arttırılmıştı. Muhalefetin başta gelenleriyle Şah kendisi temaslara başlamıştı. Ama son zamanlarda kimse buna yanaşmıyordu. Mollaların yaz ayındaki gövde gösterisinden sonra Hümeyni'siz hiçbir şey olmayacağını, onun rızası olmadan Şah'la yapılan anlaşmaların bir sonuç vermeyeceğini herkes anlamıştı. Bu yüzden ulusal cephede Aralık başında yayınladığı 12 maddelik programında genel politik isteklerle yetiniyor, Şah'ın sözünü bile etmiyordu. Hümeyni'nin yaz ayı başında söyledikleri unutulmamıştı. Kim Şah'la anlaşıp da hükümet kurmaya kalkarsa şunu iyi bilsin ki onu vatan haini ve din düşmanı diye damgalayıp aramızdan atacağız. Bu sözlerin anlamı apaçıktı ve şakaya gelir yanı yoktu. Bundan dolayı Şah'ın temas kurduğu her politikacı ilk olarak onun istifasını istiyordu. Tek pazarlık konusu monarşinin kaldırılıp kaldırılmayacağıydı. Şah'ın kurtarılamayacağı yavaş yavaş Washington, Moskova ve Paris'te de anlaşıldı. Bonn ise ancak Şah uçakla Kahire'ye kaçtıktan sonra inanabildi buna. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın güvenlik danışmanı Brzezinski, Aralık ayı başlarındaki düşüncelerini şöyle özetliyor. Önümüzdeki haftalarda Şah'ı gözden çıkardık ve İran'ı nasıl kurtarırız diye kafa yormaya başladık. Ayaklanmanın ilk devresinde Şah'ı yönetimi askerlere vermeye ve aynı zamanda da birkaç reform yapmaya zorlamak yanlısıydım. Ama daha sonraları askerlerin Şah olmadan daha başarılı olacakları kanısına vardım. O zamana kadar Şah'a bir koalisyon kurmasını öğütleyen meslektaşlarım ise sonraları yönetimin ılımlı politikacılara verilmesi görüşünü benimsediler. İran'da bunalım arttıkça Amerikan hükümetinde de görüş ayrılıkları arttı. Ama şaşılacak şeydir ki görüşler ne kadar ayrı olursa olsun bir noktada herkes birleşiyordu. Öngörülen çözümlerin tümü için Şah bir engeldi. Brzezinski, Aralık ayında yönetimin tümüyle askerlere verilmesinin veya bir askeri darbenin tek çözüm yolu olduğu kanısına varmıştı. Ama Vance, muhalefetin iktidara gelmesini yeğliyordu. Yeni rejim ister monarşi ister İslam Cumhuriyeti olsun, bizim için ikisi de bir. Zavallı imparator, Bütün kapılar kapanmıştı ona ve kimse yardım elini uzatmıyordu. Yaşamı boyunca hizmet ettiği sadık yabancı dostları bile sırt çevirmişlerdi ona. En bunalımlı bir zamanında. 6. ayrımın sonu. Sayfa 68.